Gerçekten.
Dolayısıyla adımız ve
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde işte yine buluştuk. Hepinize güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebileceğiniz iletişim numaralarımızı hemen hatırlatalım. Telefonlarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da sayfamıza ulaşabilir, bize iletilerinizi gönderebilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün Hayatın Sesleri'nde neler var, gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak bir telefon bağlantımız olacak. Dünyanın ilk buğdayı olarak bilinen ve bugünkü buğdayların da atası olan Siyez buğdayı ve yan ürünleri üzerine Siyez buğdayı üreticisi ve aynı zamanda Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Makine Teknolojileri Bölümü Başkanı Doçent Doktor Güran Ünal hocamız bizimle telefonda görüşecek ve bu Siyez buğdayı hakkında detaylı bilgiyi ondan alacağız. Ve kelebek gözlemciliği meraklıları kelebek gözlem ve kuş gözlemi üzerine merak ettiklerini sormak isterlerse kelebek ve kuş gözlemcisi Süleyman Ekşioğlu stüdyomuzda olacak ilerleyen dakikalarımızda ve yine kelebek ve kuş gözlemcisi Ahmet Baytaş da telefon hattımızda olacak. Çok güzel bir sohbet sizleri bekliyor. Hemen sonrasında Yaşayan Türküler köşemiz de yayınımız sürecek. Doçent Doktor Merdan Güven'in derlediği Mehmet Karakaş'tan alınan Bitlis yöresine ait Bitlis'te Beş Minare adlı türkünün hikayesini Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu telefon hattımızın diğer ucuna aldık. Sayın Ünal, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk hanımefendi.
Doçent doktor Güran Ünal hocamız hem Siyez buğdayı üreticisi hem de Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Makine Teknolojileri Bölüm Başkanı. Değerli hocam, Siyez buğdayından bahsedeceğiz bugün sizinle birlikte ama öncesinde biraz sizi tanıtalım dinleyicilerimize. Siyez buğdayı üretme kararını nasıl aldınız? Hem bölüm başkanısınız, işleriniz muhakkak çok yoğundur, hem de Siyez buğdayının hangi özellikleri sizi bu alana yönlendirdi? Biraz öğrenebilir miyiz?
Tabii ki. Şimdi biz tabii Kastamonu olarak zaten çocukluğumuzdan beri severek Siyez ürünlerini tüketiyorduk. Kastamonu'da diğer bulgurlar pek tüketilmez. Biz de severek tüketiyorduk ama bizim profesyonel olarak başlamamız 2005 yılında bilimsel çalışmayla oldu. Bizim tabii dedemiz de değirmenci. Yıllardır biz 50 yıldır Siyez bulguru üreten bir aileyiz ama bu kadar değerli olduğunu biz de bilmiyorduk. Hep lezzetinden dolayı, tadından dolayı sofralarımızdan eksik etmiyorduk. 2005 yılında Siyez üzerine bir çalışma yapmaya karar verdiğimde yaptığım araştırmalarda bunun gerçekten yeryüzündeki ilk buğday olduğu, 10 bin yıldır genetiği değişmeden bugünlere Kastamonu'da korunarak aktarıldığı, gübre kullanılmadığı, ilaç hastalanmadığı için ilaca gerek duyulmadan yetiştirilebildiği gibi çok kıymetli bilgiler üzerine biz de bunun gerçekten gelecek nesillerin, sağlıklı nesillerin yetişmesi için elzem bir ürün olduğunun daha ciddi bir şekilde farkına vararak profesyonel bir şekilde şirketleşerek bu yatırım yapma kararını aldık. Bunun neticesinde tabii geçtiğimiz 10-12 yıl zarfında gerek yurt içi gerek yurt dışı sempozyumlarda tanıttık. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar yaptık. Teksel'in üzerinde fuarda bu ürünü halkımıza tanıtmaya çalıştık. Yani geldiğimiz noktada tabii ki bu süreçte oldukça tanınır bir ürün ve aranır bir ürün haline getirdik.
Evet.
Çünkü gerçekten hem lezzetli hem besleyiciliği hem orijinalliği hem besin değerleri ve faydası açısından gerçekten çok kıymetli bir ürün. Bunu daha da çoğaltmak üzerine çalışmalarımız devam ediyor.
Sayın Ünal, dediniz ya tanıtmak için gayret gösterdik ve tanıtmayı başardık diye. Ben de o konuda nasıl tanıdığımı size kısaca bahsedeyim. Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde farklı zamanlarda farklı ürünlerin tanıtımı olur. Farklı işte Kastamonu günleri de bunlardan biriydi. İlk defa o Kastamonu günlerinde o tanıtım vesilesiyle ben de Siyez buğdayıyla tanışmıştım ve gerçekten çok lezzetli olduğunu fark ettim. Sonrasında ben de öyle küçük küçük araştırdım. Bu kadar lezzetli bugüne kadar niye tanımamışız, niye hiç Siyez buğdayı ürünlerini kullanmamışız diye. Bu konuda bir eksik varmış. Tamam, Kastamonu da çok biliniyormuş ama sanıyorum Türkiye'de çok fazla yaygın değilmiş. Ama şu son yıllarda sizin de dediğiniz gibi çok yaygınlaştı. Bilmiyorum, yurt dışında da bu kadar yaygın mı? Herkes biliyor mu Siyez buğdayını?
Yeni yeni gerek Kore'den olsun gerek Uzak Doğu'dan olsun, özellikle Hollanda, Almanya'dan olsun. Çok bu ara ilgilenen kişiler var. Sürekli arıyorlar bizi. Biz bu ürünü nasıl burada da tüketebiliriz, nasıl buraya ulaştırabilirsiniz diye. Onunla ilgili de çalışmalarımız var. Bu dediğiniz gibi Ankara Kültür, Atatürk Kültür Merkezi'nde Kastamonu günlerinde biz tabii 8 yıldır stand açıp tanıtıyoruz. Demek ki size de denk gelmiş.
Doğru, belki de denk gelmiştir o zaman ama tabii sizin siz olduğunuzu bilmemişizdir.
Doğru.
Peki biraz anlatır mısınız? Atası dedik, tüm buğdayların genetiği değiştirilmemiş dedik. Bu bize ne gibi katkılar sağlıyor? Bu ürünü nasıl bu kadar kaliteli hale getiriyor bu durum?
Şimdi tabii 2N14 kromozomlu tek buğday zaten. Yeryüzündeki ilk buğday 2N14 olarak ortaya çıkmış. Yani en az 10 bin yıllık bir geçmişi var. Bunu antik kazılardan çıkan bulgularla, karbon testiyle ispatlanmış vaziyette. Böyle bir şehir efsanesi değil yani. Tabii zaman içinde bu başka yabani tarımlarla melezlenerek doğal olarak 2N28 ve sonrasında maalesef günümüzde biraz da laboratuvar ortamında kurcalanarak 2N42 gibi günümüz buğdaylarına dönüşmüş ama tabii dönüşürken de sürekli orijinalliğinden biraz ödün vermiş bu dönüşen melezler diyelim. Dönüşürken işte gluten miktarı artmış, besin değeri düşmüş, bugüne gelmiş. Zaten laboratuvarda müdahale edildiğinde de tamamen ekonomik olarak işte nişastası fazla olsun, fazla ekmek çıksın, işte samanı az olsun, boyu kısa olsun ki tanesi çok olsun gibi hedeflerle müdahale edilmiş günümüz buğdaylarına. Hı hı. Tabii bu müdahaleler sırasında evet verim artmış, daha çok ekmek yapılır hale gelmiş ama maalesef özellikle işte gluten değeri patlamış ürünün ve maalesef işte çölyak hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi günümüzün en ciddi kronik hastalıklarına sebebiyet veren gluten fazlalığına dönüşmüş bu değişim. Ama hani siyaz buğdayı ilk günkü gibi yine çok çok düşük gluten miktarıyla, yok denecek kadar az gluten miktarıyla bugünümüz buğdaylarının sebep olduğu rahatsızlıkların hiçbirine sebep olmadan tüketilebiliyor.
Peki siyaz buğdayından hangi ürünleri biz tüketebiliyoruz? Hani bunun dışında neler var siyaz buğdayından üretilen?
Şimdi tabii esas yani siyaz bulguru çok uzun zaman önce yani siyaz bulguru vardı Kastamonu'da. Yani dediğim gibi hani 50 yıldır dede mesleği olarak siyaz bulguru yapardık. Siyaz unu üretilemiyordu çünkü kavuzlu olduğu için una dönüştürülemiyordu mevcut şeylerle, sistemlerle. Biz 2012 yılında ilk kez Türkiye'de siyaz ununu yaptık ve dolayısıyla bu undan yapılan unlu mamullere geçtik 2012 yılında. İşte makarnasını yaptık, eriştesini yaptık, bu undan yapılan işte tarhanasını yaptık, tatarını yaptık. Bunların hepsi artık mevcut. Tabii kendine has lezzeti bulgurda olduğu gibi un ve unlu mamullerde de çok bariz hissedilir bir şekilde insanlar lezzetinin farkına varabiliyor bunu. Biz tabii ürün çeşitlendirmeye de devam ediyoruz. Tabii biraz farklı yani gluten yapısından dolayı şekil alma özelliği biraz tabii düşük. Her ürün diğer unlar kadar kolay üretilemiyor. Ciddi çalışmalar gerekiyor. Biz de hani bunun ürün çeşitlendirmeye, sofralarımıza daha fazla ürünle siyazı yer ettirmeye gayret gösteriyoruz.
Evet. Biraz da faydalarından bahsedebilir miyiz merak eden ve belki denememiş olan dinleyicilerimiz için? Gluten evet. Oranının düşük olduğunu söylemiştik.
Evet, gluten oranı düşük. Glisemik endeks değeri düşük ki bu kana karışma hızı demek. Dolayısıyla yendiği zaman kişiyi uzun süre tok tutabiliyor. Hı hı. Sık sık günümüz buğdayları gibi insanı acıktırmıyor diyelim. Bunun dışında günümüz buğdayları hani sayısal olarak karşılaştırıldığı zaman çok ciddi farklı besin içerikleri var. Mesela günümüz buğdaylarının 4 katı kadar lütein ihtiva ediyor ki bu işte göz sağlığı, kalp sağlığı ve cilt sağlığı için gerekli bir madde lütein. 4 kat daha fazla lütein var siyazda. Riboflavin dediğimiz bir B vitamini türü var. Bu da 4 kat fazla. Sinir sistemi için, cilt ve saç sağlığı için, kırmızı kan hücresi oluşumu için elzem olan bir şey bu da. Antioksidan olduğu için zaten son derece önemli. Bir de yine 4 kat beta-karoten dediğimiz bir madde daha fazla diğer buğdaylardan. Bu da vücudun enfeksiyonlara karşı mücadelesini arttıran, işte damar sertliği ve kalp krizi riskini azaltan, kansere karşı koruyucu hücreleri oluşturan, zeka gelişimi ve göz sağlığına faydası olan bir şey beta-karotende. Bunların hepsi yani dediğim gibi 4 kat fazla olan maddeler, çok yüksek miktarda olan maddeler. Tabii sindirilebilirlik oranı yüksek. Bu tabii ki bağırsakların çalışması dolayısıyla günümüzün rafine ürünleri gibi işte onu kullananların maruz kaldığı kolon kanseri gibi hastalıkları da bu sebeple engellemesi de mümkün. Lifli olması sebebiyle.
Peki
protein değerleri yüksek.
Sayın Ünal, yalnızca Kastamonu'da mı yetişiyor ülkemizde? Başka yetiştiği yer var mı?
Şimdi biz bundan yaklaşık 7-8 yıl önce bir araştırma yapmıştık. Kastamonu Tarım İl Müdürlüğü tüm illere ilinizde böyle bir ürün var mı şeklinde bir yarışma yapmıştı ve hiçbir ilde o zaman yani 7-8 yıl önce böyle bir buğday türünün olmadığı ne dair cevap gelmişti. Tabii günümüzde şimdi diğer illerde de bunun deneme üretimleri yapılıyor. Oralarda da üretilmeye başlanıyor. Ama tabii ki besin içeriği nasıl olur? Kastamonu'ndaki orijinalliği, lezzeti, besleyiciliği aynı şekilde orada da mevcut olur mu? Henüz bilinmiyor bu. Yani bu zaman alacak bir çalışma. Hı hı. Ama farklı illerden tohum denemeleri yapıldığını takip ediyoruz.
Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Size de kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ederiz. Böyle bir değerli faydalı ürünü gündeme getirdiğiniz için.
Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, CS Buğdayı Üreticisi ve Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Makine Teknolojileri Bölüm Başkanı Doçent Doktor Güran Ünal hocamızla telefonda görüştük. CS Buğdayı ve yan ürünleri üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Hayatın Sesleri devam ediyor. Devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda kelebek ve kuş gözlemcisi Sayın Süleyman Ekşioğlu var. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Ve tabii dinleyicilerimize bilgi de verelim. Telefon hattımızın diğer ucunda da yine kuş ve kelebek gözlemcisi Sayın Ahmet Baytaş var. Onunla da görüşeceğiz yayınımız süresince. Zaten Ahmet Bey ile Süleyman Bey tanışıyorlar. Onu da söyleyelim.
Evet.
Değil mi?
Yakın arkadaşız.
Bu arada Ahmet Baytaş'ın Amerika'da olduğunu da söyleyelim. Amerika'da yaşıyor ama kuş ve kelebek gözlemcisi üzerine çok önemli çalışmaları var. Az sonra onunla konuşurken detayları dinleyicilerimizle paylaşırız. Kelebek ve kuş gözlemciliği aslında çok ilginç bir alan. Siz nasıl bu alana yöneldiniz? Biraz bahseder misiniz?
Yani aslında çocukken yöneldim. Hani Rize'de doğdum, büyüdüm ve orada bir doğaya karşı bir ilgim vardı. Sonra da üniversite yıllarında tabii bunun dünyada çok yaygın olarak yapılan bir şey, ya yani doğa gözlemciliğinin, özellikle de kuş gözlemciliğinin çok yaygın olarak yapılan bir şey olduğunu öğrendim ve kuş gözlemcisi oldum. Aslında çoğu dünyada yani gözlemcilerin temeli hep kuş gözlemciliğine neredeyse dayanır. Çünkü onlar her zaman her yerdedir. Daha sonra da aslında Ahmet abiyle tanışarak kelebek gözlemcisi oldum desem doğrudur.
Kaç yılları bundan?
2001'de tanıştık. Hı hı. İlk arazimizi. O zaman Türkiye'ye gelmişti bu kitabın çalışmaları için. Benden yardım istediler, hani birlikte gezebilir miyiz diye. Öyle tanıştık ve çok iyi arkadaş olduk. Çok etkilendim onlara olan, kelebeklere olan sevgisinden. Aslında bir kuş gezisiydi bu arada. Yani kuş için birlikteydik.
Evet.
Sonra da 2005'te aslında tam anlamıyla kelebek gözlemcisi oldum diyebilirim. Yine Ahmet Bey ile birlikte.
Farkı nedir? Yani aynı gibi geliyor hani biz
yani canlı grubu farklı. Evet. Aslında gözlemciliğin temelinde doğrudan bir bilim değil bu. Yani herkes bu işi yapabiliyor, gözlemciliği. Merak duyduğunuz bir canlı grubuna, bu bitki olabilir, kelebek olabilir, kuş olabilir, memeli hayvanlar olabilir. Doğada dürbün kullanarak, genelde fotoğraf makinesi kullanarak, rehber kitaplar kullanarak onları tanımaya çalışmak aslında. Onları izlemek. Fakat bunu belirli bir disiplinle yaparsanız, bazı veriler tutarsanız da aslında bilime de katkınız olur ve bilimsel çalışmalara da destek vermiş olursunuz. Yani gözlemcilikle bilim aslında birbirleri de çok hani yakından ilişkili iki unsur.
Şu bana ilginç geliyor. Hobi olarak başlanan bir şeyi sonrasında bir bakıyorsunuz bütün hayatınızı ele geçiriyor,
evet,
değil mi?
Tabii benim neredeyse işim, evet, öyle söylüyorum. Yani ben profesyonel olarak da hani bu işi yapıyorum. Kuş ve kelebeklerle ilgili bilimsel araştırmalar yapıyorum. Araştırma projelerinde çalışıyorum.
Asıl mesleğiniz
nedir? Ben veteriner hekimim normalde ama hiç yani profesyonel olarak veteriner hekimlik yapmadım. Yani arkadaşlarıma yaptığım aşılar dışında evet, hiç çalışmadım. Yani uzun süredir de dediğim gibi kuş ve kelebeklerle ilgili çalışıyorum.
Evet. Bu arada Ahmet Baytaş Beyefendi'ye de söz vermek istiyorum şimdi. Az önce hani Ahmet abiyle tanışma kısmını değindi Süleyman Ekşioğlu. Sayın Ahmet Baytaş, siz de hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhaba, tabii dinleyicilerimize söyleyelim. Ahmet Baytaş Amerika'da olduğu için hani ses biraz farklı gelebilir onlara. Kitabından bahsetti Ahmet Baytaş'ın Süleyman Ekşioğlu. İsterseniz o kitapla başlayalım. Nasıl siz kuş gözlemciliği alanına yöneldiniz ve o kitap nasıl oluştu?
Vallahi 1999'da kelebek gözlemciliği için ilk defa Türkiye'ye geldim. Ve kelebek zenginliği muazzamdı. Ben dünyada her tarafı dolaştım. Ilıman bölgede bu kadar kelebek görmedim hiçbir ülkede. Ama elimde kaynak da yoktu. Türkiye kelebekleri üzerine başka bir şey, kitap da yoktu. Arazi rehberi falan. Bu nedenle bazı kelebekleri tanıyamadım bile, ya da tanımlayamadım. Bu nedenle kitap yapmaya karar verdim.
Neyi etmişsiniz?
Türkiye'ye 10 kez gidip geldim. 1999 ile 2007 arası. Değişik zamanlarda değişik arazilere fotoğraf çekmek ve bilgi toplamak için. Ve 2007'de de ilk kitabı yaptım. Öyle oldu yani.
Emeklerinize sağlık Sayın Baytaş. Siz şimdi bildiğimiz kadarıyla bu gözlemcilik için tüm dünyayı geziyorsunuz. Hani siz de kendini gözlemciliğe adayanlardansınız. Biraz o gezi kısmından bahsedebilir miyiz? Hani siz nasıl başladınız o tüm dünyayı gezme işine? Siz de mi profesyonel olarak şu anda ilgileniyorsunuz?
Evet, şimdi ben aslında, bu da benim için Süleyman gibi benim de bir hobim aslında. Çünkü ben ekonomistim ve bir üniversitede ekonomi dersleri falan veriyorum ama hayatımın büyük bir parçası bu doğa gezileri, kuş gözlemi, kelebek gözlemi. İnsanlar merak olunca mümkün olduğu kadar çok yeri gezip görmek, öğrenmek istiyor. Bu nedenle ben her sene en az bir kere Latin Amerika'ya, bazen Asya'ya, işte Avrupa'ya falan gidip geliyorum. Bir dahaki sene Afrika'ya gideceğim. Hatta dünya kelebekleri üzerine bir kitap da düşünüyorum işte 5-10 sene içinde.
Aa, ne kadar güzel olur. Olur değil mi Sayın Süleyman Ekşioğlu?
Ahmet abi merhaba bu arada.
Merhaba Süleyman'cığım, ne haber ya?
Teşekkürler. Evet, öyle bir düşüncesi var. Ben de unut, şimdi geçenlerde konuştuk biz Skype üzerinden. Hoşuma gitmişti. Evet, ben de yani konuşmuştuk bunu.
Katkı sağlayabilir misiniz? Yoksa hani Ahmet Bey kendi başına mı yapıyor?
Yok, ben Türkiye'yi biliyorum ama onun kadar hani dünyayı gezmediğim için evet, onun bilgisi çok daha fazla.
Siz nereleri gezdiniz Türkiye'de?
Türkiye'de hemen hemen yani adım atmadığım yer yoktur diyebilirim. Kuş ve kelebeklerle ilgili olarak pek çok yeri gezdim. Yani Hakkari, Şırnak'tan tutun hani Tekirdağ'a kadar, İzmir'e kadar. Hemen her yerinde de gerçekten özel türler var. Hiçbiri birbirinden hani fazla veya eksik diyemeyiz ama herhalde Doğu, Ahmet abi de katılır diye düşünüyorum. Doğu biraz daha özel, yani daha fazla kelebeğin olduğu, daha özel, evet. Yerler. Çünkü biraz da daha az insan etkisine maruz kalmış yerler. Doğru. Tabii onun da etkisi var.
Ama hani insan etkisine maruz kalmakla birlikte doğu bölgelerimizin doğası gerçekten çok güzel. Sanıyorum kelebekler de işini biliyor. Oralarda daha çok varlıklarını sürdürüyor. Ankara'da ya da işte İstanbul'da görebileceğimiz türler var mı?
Tabii, olmaz mı? İstanbul çok önemli bir yer mesela. Ankara'da öyle. Aslında yani tarım arttıkça en çok oralardan etkileniyorlar. Yani ne kadar kitlesel tarım yapılırsa, tarım ilacı kullanılırsa oralarda kelebeklerin hayatı daha fazla zorlaşıyor. O yüzden doğal alanlar, daha el değmemiş alanlar her zaman daha şanslı kelebek çeşitliliği yönünden.
O gözlem anılarınızdan bahsetmenizi rica etsem, böyle birkaç dinleyicilerimizle paylaşır mısınız? Hani o Ahmet Bey de gülüyor bu arada. Onun da var. Gelmezse de soracağım.
Yok, birlikte var bizim anılarımız.
O zaman sizden dinleyeyim, sonra da Ahmet Bey'den.
Sanırım Urfa'daydık. Bizim bir arkadaşımız daha var. O da çok iyi bir kuş gözlemcisi. Emin Yoğurtçuoğlu. Ahmet abi, ben Emin. İşte sabah çok erken saatlerde çıktık. İşte bizim amacımız şey, yani Ahmet abi işte Türkiye'de, ona çok kuş gösterelim, çok kelebek gösterelim. Oradan oraya gidiyoruz, oradan oraya falan. Neyse, sırtlan gördük mesela o gün. Çizgili sırtlan falan. Akşam da bir baykuşu arıyoruz. Ahmet abi artık en son böyle çok yorularak böyle isyan ettiğini hatırlıyorum. Yeter artık falan, uykuya ihtiyacım var benim. Biz de biraz böyle o hani misafirimiz, onu mutlu etmek için çok şey yaptığımızı
düşündük. Daha çok
düşündük.
Gösterelim, evet. Diye misafirperverlik gösterirken meğer yormuşuz diyorsunuz. Ahmet Bey, siz de dünyanın çok yerine gittiniz. Siz nereleri gezdiniz? Nerelerde o en çok kuş ve gözlem, kelebek gözlemciliği anlamında dünyanın nereleri daha çok ilgi çekici ve güzel?
Valla kuş ve kelebek için tabii Amazonya, Peru, Brezilya, Güney Amerika muhteşem. Mesela Türkiye'de 380 tür kelebek var. Peru'da 3200 tür bilinen tür var. Dünyadaki kelebeklerin %20'si Peru'da yani. Brezilya, Kolombiya, büyük Ekvador, bunlarda kelebek sayısı 3000'e yaklaşıyor, tür sayısı. İngiltere'de 60 tür var, düşünün. Bütün Avrupa'da 550 tür falan var.
Siz bütün bu gittiğiniz ülkelerde o gözlemi yaparken o fotoğrafları nasıl çekiyorsunuz? Hani tamam, bir gözlem yapmak için gidiliyor ama her zaman da o kadar şanslı olunamayabiliyor değil mi? Her zaman kelebekler...
Ne kelebekler kaçırıyorsunuz? Evet, evet. Bazen kelebek uzakta oluyor ya da yukarıdan uçuyor, bir türlü konmuyor ya da konmuşken yaklaşıyorsunuz, resmini çekemiyorsunuz, uçuyor falan.
Sonra çok
kaçıyor.
Üzülüyorsunuz değil mi? Pişman oluyorsunuz. Tabii
acayip üzülüyorsunuz ama bu iş böyle. Yani bu işin zevki de o zaten. Yani hiçbir şeyin garantisi yok ama eğer sabırla davranırsanız ve yaklaşmasını bilirseniz kelebeklere, çoğunluğun resmini çekiyorsunuz falan ya da görüyorsunuz en azından.
Sizin yurt
yani
dışında...
Güney Amerika çok çok benim için özel bir yer. Çünkü çok zengin bir yer. Ama Türkiye de muazzam. Yani Süleyman Ankara'dan bahsetti. Mesela Ankara'da 200 türden fazla kelebek var sanıyorum. Bu Avrupa'da İspanya, İtalya, Fransa falan hariç, bir de Yunanistan, bütün ülkelerden daha fazla sayıda kelebek. Sadece Ankara'da.
Madem Ankara'dan bahsettik, ben hemen tekrar Süleyman Ekşioğlu'na dönmek istiyorum. Hani biz de gözlem yapmak istesek, o kelebeklerin o güzelliğini görmek istesek nerelere gidebiliriz? Yürüyüş güzergahları var mı?
Aslında var, hem de çok yakınımızda. Mesela bir Eymir Gölü var. Ahmet abiyle de orada o kitap hazırlık sürecinde bayağı arazi yapmıştık ve güzel. Hatta Zegris'i sanırım, hatırladığım kadarıyla,
evet,
orada değil mi?
Ben bir tek orada gördüm o kelebeği.
Evet, yani güzel bir yer mesela. Çünkü şunu hep aklımızda tutalım. Yani bol kelebek demek tarım ve tarım ilaçlarının en başta olmaması demek. Yani çeşitliliğin ilk şeyi. Eymir Gölü'de korunan bir yer. Hani insan etkisinin hemen hemen olmadığı. Elmadağ çok güzel bir yer aslında. Bize de yakın ama Elmadağ'da aşırı bir otlatma var. Yani normalin üzerinde, hani ben veteriner hekimi olarak da hani evet, bunu gözlemliyorum. Bir koyunculuk var. Çünkü başka yer kalmadı. Aslında çok özel bir yer. Sonra Hasanoğlan var. Hasanoğlan Vadisi de özel bir yer. Orada da Ahmet abiyle bayağı güzel araziler yapmıştık. Aslında ya çok da uzağa gitmeye gerek yok. Ama giderseniz Kızılcam'a mesela, muhteşem yerler. Biraz daha böyle kuzeye gittikçe çok güzel yerlere gidebiliyorsunuz.
Ankara Bozkır deriz ama pek çok da izlenebilecek yer var,
evet,
galiba.
Ama zaten Bozkır demek kelebek demek.
Öyle mi?
Tabii. Kelebeklerin en fazla çeşitliliğe sahip olduğu yer Bozkır habitatları. Çünkü Bozkır aslında boşluk gibi düşünmemek gerekiyor. Bozkır'da çok fazla bitki çeşitliliği var ve güneş var, öyle düşünün. Kelebekler de açıklığı ve güneşi seviyorlar. O yüzden Bozkır gerçekten çok önemli kelebekler için.
Siz Türkiye'de de farklı yerleri gezdiğinizden bahsettiniz bize. Hani Türkiye'den de birkaç tüyo verir misiniz? Nerelere gidelim? Nerede kuş gözlemi ya da kelebek gözlemi yapalım?
Yani evet, kuş gözlemi için tabii milli parklar çok güzel. Özellikle sulak alanlar. Ankara'da mesela Mogan Gölü çok önemli bir yer. Orada Dik Kuyruk adı alt, Dik Kuyruk diye isimlendirdiğimiz bizim işte mavi gagalı, dünyada küresel olarak nesli tehlike altında olan bir ördek ürüyor mesela. Yani çok uzağa gitmek aslında gerekmiyor. Biz böyle Anadolu'da hep canlılar çok uzaktaymış gibi, hani bizden böyle başka bir hayat yaşıyorlarmış gibi düşünüyoruz ama aslında öyle değil. Yani Anadolu insan canlıların aslında çok iç içe olduğu bir yer. Çünkü insan yerleşkesi çok yaygın Anadolu'da. Yani çok ıssız yerler zaten canlıların bulmasına imkan yok. O yüzden çok uzaklara değil ama yani bir Karadeniz, Doğu Anadolu mesela gerçekten hem bitki çeşitliliğinin dolayısıyla da hani böcek çeşitliliğinin çok fazla olduğu yerler.
Peki bir yere gittiğimizde en az kaç gün orada kalmalıyız? Çünkü genelde kamp kuruluyor bildiğimiz
kadarıyla. Aslında gözlemciliğin işte en güzel yanı o. Dünyada özellikle kuş gözlemciliğinin bu kadar yaygın olmasının sebebi de bu. O kadar az zamanda bile bunu yapabilirsiniz ki yani ofisinizin penceresinden liste tutabilirsiniz mesela. Değil mi Ahmet? Yani böyle şeyler yapılıyor mesela.
Tabii kesinlikle. Yani bir saat, ya kusura bakma Süleyman,
hayır.
Sözünü kestim.
Hayır estağfurullah.
Kesinlikle öyle. Yani her zaman her yerde yapılabilecek bir şey. Burada mesela New York'ta göç zamanında Mayıs'ta falan çok sayıda kuş oluyor Central Park'ta. Ve bütün insanlar ofislerinden çıkıp öğle molasında bile bir saat kuş bakıyorlar.
Çocuklar da çok ilgili bildiğimiz kadarıyla. Doğayı onlar bizden daha çok seviyor, koruyor ve gözlemlemek istiyor. Neler yapabilirler? Çünkü hani bizim kadar sabahtan akşama kadar ya da sizin kadar doğada vakit geçirebilecekler mi? Geçirirlerse nelerden, örneğin dürbünlerden mi yararlanmalı? Biraz bilgi verir misiniz
evet,
o konuda?
Evet, artık tabii internetin olması bir avantaj. Çok fazla bilgi edinebilirler. Yani çok güzel sayfalar var. Türkçe'de artık yani. Ücretsiz eğitimler var mesela. Mutlaka hani ailelerin bunları takip etmesini istiyoruz. Biz de çocuklara yönelik çok fazla böyle gönüllü hani eğitimler veriliyor Türkiye'de. Tabii bir dürbün edinmek her yani gözlemcinin ilk şeyi gerçekten. Yani ilk ekipmanı dürbün.
Doktorların steteskopu.
Evet, aynen öyle. Yani bir dürbün.
Bir dürbünü
evet. Sonra bir fotoğraf olacak makinesi ki artık çok da belki gerek kalmıyor. Telefonlar bile iyi, evet, fotoğraf çekebiliyorlar. Yani biraz da ilgi tabii. Aslında bu içeriden gelen, yani zorla hani hiçbir çocuğu tabii böyle zorla hani gözlemci yapmak belki yani doğru olmayacaktır ama gerçekten ilgisi varsa ileride bunu bir iş olarak bile yapabileceğini hani bilmeli. Yani dünyada bu zaten yaygın olarak iş olarak bile yapılıyor ve Türkiye'de de artık bu böyle bir şey var yani.
Evet, Ahmet Baytaş da zaten herhalde anladığımız kadarıyla ekonomisti bıraktıktan sonra iş olarak bu işi yapanlardan. Bu arada süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz hem Sayın Ahmet Baytaş'a hem Süleyman Ekşioğlu'na verdikleri bilgiler için. Son cümle olarak neler söylemek istersiniz?
Yani biraz ben doğaya karşı daha fazla farkındalık isterim insanlardan gerçekten. Çünkü çok hızlı tüketiyoruz doğal kaynakları ve çoğunun bir daha geri dönüşü olmayacak. O yüzden yani kendi ihtiyaçlarımız da var tabii insanlığın, medeniyetin ama ikisinin dengede tutulması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha böyle anlayış bekliyorum. Yani canlılara karşı daha fazla anlayışlı olmamızı istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Baytaş. Size de teşekkürler efendim. Sizin son bir cümleniz var mı?
Ben de çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Evet. Katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için dünya üzerine, o dünyadaki kuşlar ve kelebekler üzerine kitabınızı da dört gözle bekliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Size de yayınınızda başarılar.
Çok sağ olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, hem kuş gözlemciliği hem de kelebek gözlemciliği konusunda Türkiye'den ve dünyadan örneklerle iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi Hayatın Sesleri'nde. Süleyman Ekşioğlu ve telefonda Ahmet Baytaş'la görüştü. Kendilerine verdikleri bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yayınımıza Yaşayan Türküler köşemizle devam edeceğiz. Doçent Doktor Merdan Güven'in derlediği Mehmet Karakaş'tan alınan ve Bitlis yöresine ait Bitlis'te Beş Minare türküsüyle yayınımız sürüyor. Yaşayan Türküler.
Osmanlı Devleti'ni hasta adam olarak nitelendiren sömürgeci Batı devletler, yaptıkları çok gizli anlaşmalarla ülkemizi bir bir pay etmişler. Ülkenin neresi, hangi düşman devlete düşecek çoktan karar verilmiş. Bu paylaşmalara göre Güneyillerimiz Fransızlar, Akdeniz yöremiz İtalyanlar, Karadeniz yöremiz İngilizler ve Ege yöremizde Yunanlılar tarafından birer birer işgal edilmeye başlamış. Ruslarsa Doğu illerimize saldırmış. Yıl 1900'lerin henüz başları. Sayısız cephede çarpışan Türk milleti uzun süren savaşlar ve yetersiz silah, erzak ve hastalıklar sebebiyle bitkin düşmüş. Zaten bu kadar fazla cephede, bu kadar çok düşmana karşı hangi millet dayanabilir ki? İşte bu zor şartlara bu millet uzun zaman karşı koymuş. Ama artık Anadolu'da ne yiyecek, ne giyecek, ne silah, ne de savaşacak erkek kalmış. Bu millet artık kadınıyla, kızıyla, çocuğuyla, dedesiyle hain düşmanlara karşı savaşmak zorunda kalmış. Elde silah yok ama onlar kazmalarla, küreklerle karşı koymuşlar. Bu milletin bu kadar bitkin düştüğü bu yıllarda Ruslar da Doğu illerimize işbirlikçi hainlerle birlikte saldırmışlar. İçeride hainler de bu milleti arkasından hançerlemiş. Kadınlara, kızlara olmadık çirkef işler yapmışlar. Millet bu zulme hep birlikte karşı koymuş. Çok insanımız şehit düşmüş. İşte o çok şehit veren yörelerimizden birisi de Van ve Bitlis illerimizdir. Bu yörelerde ölümüne bir mücadele verilmiş. Ölenler şehit olmuş, geri kalanlar da düşman eline düşmemek için çoluk çocuk, hasta ihtiyar yollara düşüp yayan yapıldak daha içerilere göç etmişler. Şehirler adeta ıssız örenlere dönüşmüş. İşte bu Rus işgali sırasında Bitlis'te bir harabe şehir haline gelmiş. Zorlu mücadelelere giren bu millet sonunda giriştiği bu yiğitçe mücadeleyi kazanmış ve düşman Bitlis'i, Van'ı terk edip gitmiş. Bitlis'ten düşmanın çekilip gitmesinden sonra savaş esnasında yaralı ve perişan halde göç eden bir baba ve oğul Bitlis'e dönmek üzere yola çıkarak şehre hakim konumdaki Dideban Dağı eteğine gelmişler. Babası şehirde bir canlı kalıp kalmadığını öğrenmek için oğlunu şehre göndermiş. Baba orada hasta ve bitkin bir halde beklerken bir süre sonra oğlu geri dönmüş ve uzaktan babasına şöyle seslenmiş. Baba, şehirde yaşama dair hiçbir iz yok. Bitlis'te sadece 5 tane minare ayakta kalmış. Geriye kalan her şey harap olmuş. Bunu duyan baba adeta yıkılmış. Çünkü tüm sevdikleri, hatıraları, evi barkı, yeri yurdu bu topraklardaydı. Baba bulunduğu yerde diz çökmüş, ve oğlunu yanına çağırarak kanlı gözyaşları içinde bu ağıtı yakmış. Bitlis'te beş minare. Beri gel oğlan, beri gel. Yüreğim dolu yâre. Beri gel oğlan, beri gel. İstedim yanan gelim. Beri gel oğlan, beri gel. Cebimde yok beş pare. Beri gel oğlan, beri gel. Tüfengim dolu saçma. Beri gel oğlan, beri gel. Kaçma sevdiğim kaçma, beri gel oğlan, beri gel. 99 yârem var, beri gel oğlan, beri gel. Bir yâre de sen açma, beri gel oğlan, beri gel.
Yaşayan Türküler.
Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak öfke, delice nefret, doruklarda aşk, doyumsuz sevinç, kahreden keder, kısaca hayat ve nefesindir ve nefesindir. Ağlamak şu gelip geçici dünyada, her şeye rağmen var olmak demek. Ağlamak yaşayan binlerce duygu, insanca ve coşkulu güzel bir şeydir. Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Coşkulu güzel bir şeydir. Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma.
Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor. Bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın sesleri.